Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 3 Mart Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydımızı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ali Eriç'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Cemal Gökçe arkadaşımız. İnşaat Mühendisleri Odası önceki genel başkanı. Hoş geldiniz Cemal Bey, merhabalar.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Özlemiştim sizi, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, sağ olun, biz de sizi özledik.
Her üçünüz de değerlisiniz, yapmış olduğunuz programlarla birlikte.
Evet, geçmişte de birçok programda birlikte olduk. Evet, Cemal Gökçe arkadaşımız 2020 yılında görevi devretti ve şimdi artık tam bir emeklilik hayatı mı yaşıyoruz? Cemal Bey, nasılız?
yani arkadaşlar öyle düşündüler. Çoğunlukla başka da şey söylediler. Bunca hareketli geçen yıllardan sonra şimdi yeni yaşamına nasıl intibak edeceksin diye beni sorgulamışlardı. Fakat bir sıkıntım olmadı. Altınoluk'tayım. Tatil denebilir, dinlenme denebilir. Ama bizim gibi insanların boş durma şansı yok. Okuruz, yazarız. Sizin gibi yayıncı arkadaşla görüşürüz. Dolayısıyla okumadığım romanları okudum Sayın Ertür. Memnunum yaşamımdan şimdilik.
Çok güzel, çok güzel. Şimdi bu hafta deprem haftası. Yani bu haftanın tam ortasında da sizinle biraz nereden başlamak lazım? Deprem konusunda öncelikli olarak neler yapmamız gerekir konusunu bir ele almak istiyoruz. Argun ve Elvan'a da merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, merhaba.
Argun, hemen bir şey söylemek
merhabalar. İstiyorum. Evet, ilk soruyu ben sorayım izin verirseniz.
Tabii ki, tabii ki.
Cemal Bey, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı televizyonda sorulara cevap verirken İstanbul'da 300 bin dairenin risk altında olduğunun tespit edildiğini, bunun da programcının sorusu üzerine 1 milyon 200 bin kişinin risk altında olduğunun belli olduğunu, belirlendiğini söyledi. Nasıl yorumlamalı bunu? Evet. Bu bir bilinç gelişmesi mi? Bu bir saptama mı? Nedir bu?
Şimdi biraz önce sizin sorunuzu Sayın Türün giriş cümleleriyle birleştirmek gerekiyor. Dedi ya Sayın Ertür, nereden başlamak gerekir? Siz de Çevre Şehircilik Bakanı'nın İstanbul'a yönelik olarak 300 bin konutun yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin mertebesinde insanın sokakta kalacağını ifade ettiğinizi söylediniz. Önce Sayın Ertür konuşmaya girerken hemen düşündüğüm 1999'a gitmek lazım. 7 yıl geçti aradan, hatırlarsınız yapmış olduğumuz programlarda da çok konuştuk. Sizler de yapmış olduğunuz diğer depremle ilgili programlarda çok konuştunuz. Teorik düzeyde o kadar çok çalışmalı ki bunlardan birisi 2003 yılında İstanbul Anakent Belediyesi'nin 4 üniversitemize yaptırmış olduğu çalışmaydı. eğer bakan yapılmış evet. olan o çalışmaya bakmış olsaydı sadece şimdi bakanın ifade etmiş olduğu tehlike bugün ortaya çıkmadığını 2003 yılından beri bilindiğini de anlamış oldu. Ayrıca 2004 yılında ülkemizin son derece seçkin değerli bilim insanlarının, uzmanlarının, meslek odası yöneticilerinin, benim de içerisinde bulunmuş olduğum seçkin insanların katılmış olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, siz de yakinen izlemiştiniz biliyorum, yapılmış olan bir deprem şurası vardı. O deprem şurasında genel olarak Türkiye'nin deprem gerçeği, özel olarak da İstanbul konusu ele almıştı. Dolayısıyla evet. İstanbul'daki yapı stokunun ne kadar problemli olduğu 2004 yılındaki birinci deprem şurasında da gündeme getirilmişti. Üstelik 5 gün süren genel kurulun, ben divan başkan yardımcısıyım, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı da divan başkanıydı. Dolayısıyla bugün konuşulan ne varsa, ne kadar konu varsa 2000 yılında, 2004 yılında İnşaat Mühendisleri Odası'nın gerek İstanbul'a yönelik olarak, gerekse Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı'na yönelik olarak yapmış olduğu çalışmaların içerisinde var. Şu soruyu sormak lazım Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, bugüne kadar neredeydiniz? Tabii bakanın bakanlık süreci belki 3 yıl gibi bir zaman oldu ama en tepede bulunan, ülkemizi yöneten tek adam, daha önce işte bir partinin başkanıydı, başbakanı, sonra cumhurbaşkanıydı. Aşağı yukarı 2002 yılından beri gerek yerel düzeyde gerekse merkezi düzeyde iktidarlardı. Dolayısıyla ülkemizin başta İstanbul olmak üzere deprem stokunun deprem güvenlikli olmadığını, büyük ölçüde risk taşıdığını biliyorduk. Her yıl, ben 1999 yılında ifade etmiştim, İstanbul'a yaklaşık olarak 2 milyar, 3 milyar dolar mertebesinde para ayırmış olsaydık, bu yaklaşık olarak İstanbul'da riskli denen yapıların önemlice bir kısmı risale getirilebilirdi. Dolayısıyla bugünü tartışırken 1999'lara yeterlidir. Teorik düzeyde bilinmeyen hiçbir şey yoktur. Sayın, bunları biliyoruz. Bakan neler yapılması gerektiğini riskli olarak adlandırılan ve çoğunlukla da bilinen bu yapılara yük olarak rantı yüksek olan yerlerden başlamak yerine gerçekten bildiğimiz ve bilinen riski yüksek olan yerlerden başlayarak ciddi bir planlamayla, ki 99 yılında ifade etmiştik, sonradan yapmıştık, programlarda da çok konuşmuştuk. Elbette ki birkaç sene içerisinde İstanbul'da bulunan, işte sizin de ifade etmiş olduğunuz yaklaşık 48-50 bin mertebesindeki binanın kısa bir süre içerisinde risksiz hale getirilme şansı yoktur. Bir plan yapılarak, bir program yapılarak 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde büyük bir seferberlikle ilgilerek bu yapılar risksiz hale getirilebilir. Dolayısıyla o ifade edilen evsiz kalacak olan, dışarıda kalacak olan insan 1 milyon 200 bin değil 2 milyon mertebesindedir. Çünkü hem son cümlelerimi söyleyeyim, İstanbul'da bulunan yapıların %6 yerle bir olacak, %7'si ağır hasar görecek, %12'si de o derecede hasar görecek. Bunun anlamı şudur, %25 mertebesi yapı stokumuz İstanbul'da devre dışı kalacak. Dolayısıyla İstanbul'da bulunan yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin yanın %25'inde oturanlar evlerinde oturamayacaklar. Dolayısıyla bunun miktarı da 2 milyon, 3 milyon çerçevesindedir. Çok zaman kaybeden uygulamaya dönük olarak başlanması gerekir diye düşünüyorum Sayın Argun.
Evet efendim.
Bu noktada...
buyur.
Pardon. Buna bağlantı olarak bir şey yapacağım ben. Esasında dün akşamki programı ben de bugün izledim de orada bir de Türkiye geneli için bir rakamlar vardı. Toplam Türkiye genelinde esasında biz bunu daha önce de duymuştuk. 1,5 milyon konut şeklinde ifade edilmişti. Ve dedi ki bakan, senede 300 bin tanesini dönüştürerek biz bunu 5 sene içerisinde bu 1,5 milyon konutu şey yapacağız, iyileştireceğiz ya da yenileyeceğiz. Bu sizin için hani öngörülebilir ve de yapılabilir bir şey mi? Ne dersiniz?
Çok teşekkür ederim Elvan Bey. Biz depremlere yönelik olarak çalışma yaparken, yani ülkemizin hangi yerinde, hangi bölgesinde işte fay hatlarının olduğunu veyahut bu fay hatlarının ne zaman, hangi aralıklarla deprem ürettiklerine bakarken geçmiş yıllara bakarız. Dolayısıyla geçmişi bugüne taşırız, var olan fayların hangi büyüklükte deprem üreteceğini söyleriz. Sizin sormuş olduğunuz soruya yönelik olarak da mevcut iktidarın bugüne kadar yapmış olduğu uygulamalara baktığında biz mutlu oluruz, seviniriz. Sayın Bakan'ın söylemiş olduklarının gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak bunları yapacağız demesine mutluluk duyarız. Ama bugüne kadar yapılanlar, yani geçmiş bugünün aynasıdır çerçevesinde konuya baktığımızda hiç de umutlu olmadığımı ifade edebilirim Sayın Bakan.
Hayır. Yoksa fiziki olarak bir engel yok. Yeter ki hiçbir o kararlılık ortaya konulabilsin. Cemal Bey, dün gene programda Sayın Bakan'a şu soru soruldu. Siz, yani insanlar tedirgin oluyor. Örnek de verildi. İşte birisi kiracıymış. Binasının sağlam olup olmadığını kontrol ettiremiyor. Çünkü komşularından çekiniyor filan. O zaman soruldu. Siz niye re'sen girip bu bina çürüktür diye karar vermiyorsunuz? Ve neden insanları... Kardeşim bu bina yıkılacak, sen de altında kalabilirsin. Gel sizi sağlam bir ortama dönüştürelim buraları falan diye. Niye hareket etmeyi düşünemiyorsunuz diye de sordular direkt birinci elden. Tam da bizim de beklediğimiz sorular bunlar.
Evet.
Ama bu sorulardan yola çıkarak bir plan var mı, bir program var mı? Düşünemiyoruz, göremiyoruz bunu.
Çok doğru, çok doğru bir soru. Hemen bir şey ilave edeyim. Ben İstanbul'da, bizim de işte bahçeli evlerde oturmuş olduğumuz, şu an oturmuyorum, bir bina var. Aşağı yukarı 1999 yılından bu yana ya hiçbir inceleme yapmadan bizim binamızda, İstanbul'da bulunan yapılar gibi ciddi ölçüde risk taşıyor. Ya güçlendirmemiz gerekir veyahut bunu yıkıp yapmamız gerekir diye ifade ettiğimde, birçok insanımızın, komşularımızın emekli olduklarını ve orta boy çerçevede memur olduklarını, herhangi yerde işte günlük kazanarak geçimlerini sağladığını, bu çerçevede yapabilme kudretimiz yok diye ifade etmişlerdi. Dolayısıyla biz işte aşağı yukarı 10 gün önce falan bir inme yapıldı. Ben şu an Altınoluk'tayım. Arkadaşlar arıyorlar bizi. Sen nereden biliyordun binamızın riskli olduğunu? Hatta ben şunu söyledim birçok insana. Aynen sizin ifade ettiğiniz gibi soru sor birçok arkadaş da, ya biz binamızdan karot aldırtmak istiyoruz, incelemek istiyoruz diyorlardı. Binamız ne zaman yapıldı dediğimde, işte 2003 dönemde yapılmış diyorlardı. Şunu ifade ediyordum. Katiyen karot aldırtmayın, binanızı inceletmeyin. Eğer binanızı güçlendirirseniz veyahut binanızı yıkıp yeniden yapacaksanız bu işlemlere girin. Kesinlikle binanız risklidir. Çünkü 2000 öncesi kullanılan beton sınıfını biliyoruz. Kullanılmış olan çelikliğini ve sınıfını biliyoruz. İstanbul'un nemli, rutubetli bir kent olduğunu, var olan çeliğin ciddi korozyona uğradığını
biliyoruz. Bunun
da var olan yapılarda ciddi bir taşıma gücünün kaybolmasına neden olduğunu artık biz biliyoruz. Bu yanıyla ilgili yurttaşın sorusu son derece haklı bir sorudur. Artık öyle bir noktaya oturdu ki İstanbul, yurttaşların kendi iradelerine bırakılmayacak yerde konu ciddidir. Ki İstanbul Belediyesi ifade ediyor, Silivri'den ve Avcılar'dan başlayarak envanter çıkarmaya başlamış. Var olan yapıların envanterinin bile çıkarılmasına bana göre gerek yoktur. Belli yerlerden başlanarak 15 yıl, 20 yıl içerisinde bir planlama program yapılarak, belli ölçüde de kaynak yapılarak bir yerlerden hız başlanıp 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde İstanbul'daki stoku risksiz hale getirilebilir. Yoksa yapılarınız risklidir, yapılarınızı güçlendirin veyahut yıkın yapın demeyle hiç kimse İstanbul'da ne yapısını güçlendirecek ne de yıkıp yeniden yapacaktır. Çünkü bunun belli maliyeti vardır. Bu maliyeti var olan yurttaşlarımızın da karşılayabilme şansı yoktur. Sayın meslektaşlarım,
Cemal Bey, bir binanın çürük olduğunun saptanmasıyla birlikte elektriğini, gazını, suyunu kesiyorsunuz. Binayı yıkmak evet. için de süre veriyorsunuz. 60 gün mü, 90 gün mü evet. ne? Sen yık yoksa ben gelip yıkacağım diyorsunuz. Dolayısıyla doğru. o kararı alabilse bir binada oturan arkadaş hemen biliyor ki o binada bir eylem başlayabilir. Ya acaba kesinlikle. Bu kararı almamak psikolojik bir neden mi? Bu işi ciddiye almamak mı? Gerçekten maddi imkansızlıklar mı? Yani neticede hayatla para arasında bir sıkışmışlık mı var? Nedir?
Çok doğru bir soru. Çok teşekkür ederim. Bu konuyu ilk başlarda biz de çok düşünmüş, kendimize sormuştuk. Birçok yurttaşla da konuşmuştuk. Uzunca bir süre 1900 deprem sonrası İnsanlar depremi bilirsiniz çok sık konuştular. Yapılarının deprem güvenlikleri ile ilgili düşüncelerini de ifade etti. Hatta birçok insan ya yapılarımızı inceletelim çerçevesine oturdular. Anlaşıldı ki gerek sizlerin yapmış olduğu programlar, gerek meslek odalarının işte yapmış olduğumuz basın toplantıları, açıklamalar, gerek diye belli üniversitelerimizin Kandilli işte deprem mühendisliğinin evet. yapmış olduğu araştırmalar, incelemeler ve yayınlamış oldukları raporlar çerçevesinde İstanbul'da bulunan yapıların çok büyük oranda riskli anlaşıldı. Şimdi insanlar evlerinin riskli olduğunu biliyorlar. Biz biliriz ki bir takım psikologlarla, sosyologlarla da konuştuk. Bu korkuyla insanların yaşama şansları yok. Ne yapıyorlar? Düşünmemeye başlıyorlar. Beyinlerinin bir arka tarafına atıyorlar. Yapılarının riskli olduklarını bile bile konuyu gündeme getirmiyorlar, getiremiyorlar. Evet. Öyle bir ekonomik güçleri olmamaları için sürekli olarak yapım riski deprem gelecek demek başka bir probleme neden olacağı için, yeni hastalık ortaya çıkaracağı için İnsanlar depremi düşünmeden ama işte herhangi bir yerde bir bakan yakaladıkları zamanda veyahut herhangi bir yetkili yakaladıkları zamanda onlarla düşüncelerini paylaşıyorlar. Bilmemeleriyle ilgili değil, korkuları ve ekonomik durumlarının yeterli olmamasıyla ilgili bir problemdir. Dolayısıyla yerel ölçeğin bu işin üstesinden gelen şansı yoktur. Merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin, üniversitenin, meslek odalarının, işte İstanbul'da yaşayan insanların birlikte kendi güçleri, gerek fikirsel güçleri, bilgileri ölçüsünde, gerekse ekonomik güçleri ölçüsünde katkı yapmaları ve bir seferlik ilan edilerek ancak İstanbul'da bulunan riskli bildiğimiz yapı stoku risksiz hale getirilebilir. Aksi halde yurttaşa bırakılarak bu problemin çözülebilme şansı yoktur sevgili abi.
Evet. Cemal Bey, bu noktada bir sorabilir miyim ben? Burada bir kayma mı var? Bey. Biz başlangıçta hep konuşurken yerinde olsun, gönüllü olsun filan diye başlandı. Bakan Bey de dün akşamki programda esasında hala onu sloganı tekrar etti. Yerinde olsun, gönüllü olsun bu dönüşüm diye. Ama sanki yıllar geçtikçe genel olarak bu konuyla ilgilenen kişilerde şöyle bir kayma var gibi geliyor bana. Siz aynı şekilde değerlendiriyor musunuz? Yani artık bu yurttaşa bırakılacak şey değil, biraz daha böyle üst bir şeyin, aklın bir, evet. Hani planlayacağı ve uygulayacağı bir eylem planı olmalı şeklinde bir değişime mi gidiyoruz? Yoksa bu başından beri böyle miydi?
Elbette ki siz de çok konuştunuz, biz de çok ifade ettik. Birlikte de bu noktada programlar yaptık. Dedik ki yurt olmadan ve yurttaşın katılımı sağlanmadan kişisel katılımı ve onun ikna edilmesi olmadan problemi çözebilme şansımız yok diye hep ifade ettik. Ama bir taraftan yapılırken bir taraftan da gerçekten riskli olduğunu bildiğimiz yapı stokunun risklerinin giderilmesine yönelik olarak teorik düzeyde bazı çalışmalar yapıldı ama uygulamaya dönük olarak herhangi bir şey yapılamadı. Dolayısıyla kent yöneticileri ve merkezi yöneticiler örneğin bir 6306 sayılı yasa çıkardılar. Yasa kısaca adına kentsel dönüşüm yasası olarak ifade ettiğimiz bu yasa problemi konut sahiplerine veyahut apartman sahiplerine bırakılmayacak kadar demokratik olmayan bir çerçevesi vardı. Herhangi bir yurttaş yapısının riskli olduğuna yönelik olarak yetkilendirilmiş bürolardan bir rapor almaları durumunda ilgili yapı yıkılıyor yani. Dolayısıyla bu işin demokrasiyle evet, uzaktan yakında ilgisi yoktu. İşin teknikle, mühendislikle ilgili bir tarafıydı. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle işte insanların ikna olması çok kolay değil. İkna olmak konusu insanların problemlerini giderebilme argümanlarının ortaya konmasıyla ilgilidir. Bu da nedir? İşin ekonomik çerçevesidir Elvan Bey. Eğer siz işin ekonomik çerçevesini çözüp yurttaşa da bu çerçevede, bu noktada yaklaşırsanız ben hiç düşünmem ki yapısının inceletmeden riskli olduğunu bilen hiçbir yurttaş benim binama dokunmayın, güçlendirmeyin veyahut benim binamı yıkıp yapmayın deme şansı olmaz. Dolayısıyla bu insanların ekonomik sorunlarını çözebilecek yaklaşımları göstermek ve kendisinin de var olan gücü oranında katkısını istemek en doğru yoldur. En tepeden başlayarak yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, üniversiteler, meslek odalarının da katkısı alınarak bu iş belli bir planlama çerçevesinde en riskli yerlerden başlayıp çözülebilir. Yurttaşın kendi inisiyatifine bırakılabilme şansımız kalmamıştır. Yaklaşık 22 yıl geçmiştir. Evet. 22 yıl daha beklenmemelidir.
Evet. Arkadaşlar bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle birlikte devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, bugün konuğumuz Cemal Gökçe arkadaşımız, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Kendisiyle deprem haftası nedeniyle bir toparlama yapmaya çalışıyoruz. Aslında her hafta bir toparlama yapıyoruz ama bir türlü toparlayamadık da diyebiliriz herhalde. Evet, Argun, söz sende.
Peki efendim. Cemal Bey, bu Çevre Bakanımızın dünkü konuşmasında yine bahsi geçen yeni teknolojik uygulamalar arasında binalara çip takıldığını öğrenmiş olduk. Bu konuda da bir yönetmelik çıkmış 2019'da galiba. Bununla binadaki yapısal unsurların taşıyıcı sistemin nasıl davrandığını takip edebileceklerini söyledi. Bu tamam, yeni binalarda diyelim ki böyle bir imkanımız var. Ama bizim derdimiz şu anda elimizde olan milyonlarca binanın durumu nedir meselesi. Değil mi efendim? Yani bu konuda evet, fazla ümit verici konuşamadı bakan da maalesef.
Evet. Şimdi tabii dünyada bizim deprem yönetmelikleri değişiyor. Zaman zaman deprem yönetmelikleri değiştiğinde ya daha önceki deprem yönetmelikleri daha önce bir sıkıntı var mı programda?
Bir ses var. Şeyden, prodüksiyondan gelen bir ses olabilir. Prodüksiyonun.
Tamam.
Evet. Devam edelim biz.
Devam edebilir miyim?
Tabii.
Deprem yönetmelikleri değiştiği zaman yurttaş veyahut işte bir kısım çevre daha önceki deprem yönetmeliklerine göre yapılmış olan yapılarımızın problemli olduğunu düşünüyorlar. Oysa Bilim geliştikçe mühendislik biliminde ve bilgisinde, mühendislik teknolojilerinde farklılaşma ve gelişme oldukça açıktır ki deprem yönetmeliklerinde yönetmelikleri de değişecek, değişiyor. Daha önce yapılmış olan yapıların güvenli olmadıkları anlamına gelmez. Biraz önceki soru da açıktır ki biz meslek insan olarak yeni teknolojileri önemseriz. Her yeni teknolojinin var olan yapılarda kullanılmasını da isteriz. Yapılara cip konulmasını önemseriz bu çerçevede. Argun abinin sormuş olduğu soru ve kendisinin de vermiş olduğu cevap son derece yerindedir. Yeni binalarda uygulanıyor ama eski binalara yönelik olarak cip konmanın herhangi bir yararı yoktur. Yok. Var olan yapıların, eski yapıların zaten problemli ve riskli olduğunu biliyoruz. Temel problem bunların işte yanınıza cip koyduk noktasıyla problemin veyahut böyle düşünüyoruz diyerek problem çözülebilme şansı yoktur. Özellikle 2000 öncesi yapılmış olan yapıların güçlendirilmesi ve biraz önce de altını çizdiğim gibi en riskli bölgelerden başlayarak bu yapıların yıkılıp yeniden yapılmasından başka çare yoktur. Cip koymanın da bir yararı yoktur.
Evet. Alo.
Evet. Evet Argun.
Elvan buyur.
Ben şeye geleceğim. Şimdi bu yeni bir gündem maddesi olarak bir güçlendirme söz konusu olmaya başladı. Güçlendirmenin de yaygın bir şekilde uygulaması üzerinde konuşuluyor. Hatta özellikle bu son imar barışından sonra yapı kayıt belgesi alan binaların yıkılıp yeniden yapılamayacağı, hatta sadece güçlendirme yapılabileceği de söz konusu oldu. Evet. Bu noktada sizin selefinizin bir şeyi var. Taner Bey'in bir ifadesi var. Türkiye'de bir de mühendis problemi var. Orada da bir ciddi bir afet noktasına gelmiş, evet, bir mühendislik eğitimi ve şey var. Sizin bu değerlendirmenizle, yani Türkiye bu çapta işte yılda 300 bin civarında binanın yapılacağı ya da belki de daha fazla sayıda binanın güçlendirilmesi durumunda olan bir ülke olarak hakikaten mühendislik kaynakları
mı var?
Böyle bunu gerçekleştirebilecek durumda mı?
İki çerçevede değerlendireyim bu sorunuzu Elvan Bey. Birincisi 2018 yılında çıkarılmış olan af adına da işte barış. Evet, nasıl oluyorsa tümüyle kaçak olarak yapılan hiç mühendislik hizmeti görmeyen yapılar da affedildi. Veyahut kısmen mühendislik hizmeti gören, ruhsat alan Kartal'daki Yeşil Yurt Apartmanı'nda olduğu, evet, gibi İşte 5 katlı yapının üzerine 2 kat daha edilerek o yapının kendi kendisini taşıyamaz hale getirilmesi ve deprem bile görmeden yıkılması gibi bir durumla karşılaşmıştık. Dolayısıyla kaçak tümüyle kaçak olarak yapılmış olan yapıların da güçlendirilmesi çerçevesinde çıkarılmış olan işte ilgili yönetmeliğin, ilgili yasanın çok yerinde olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Tümüyle kaçak olan yapının sizi güçlendireceksiniz. Yıkıp yeniden yapmak gerekir. Elbette işte 5 kat vardır, ruhsat almıştır. 6. 7. katları ilave edilmiştir sonradan. Bu katları güçlendirmek değil, bana göre yıkarak güçlendirmek, kaçak olan katları yıkarak güçlendirmenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hemen ikinci sorunuza geç. Elbette ki var olan yapıların riskli olması veyahut güçlendirilmesi düşünülüyorsa hangi ölçüler içerisinde güçlendirilmesi gerektiği konusu bir mühendislik çalışmasıyla ilgili bir konudur. Özellikle inşaat mühendisliği alanını ilgilendiren temel bir konudur. Konuyu da her insan yapamaz. Bu konunun uzmanlarının, yani sadece diploma almış olmanın yeterli olmadığını biz yıllar hadi ediyoruz. Çünkü mühendislik bilimi, mühendislik bilgisi, mühendislik teknolojisi sürekli olarak değişiyor. Ben 40 yıldan fazla meslek yaşamım var. 15 yıl önceki bilgilerimle bugün mühendislik yapabilme şansım yok. Dolayısıyla diploma almış olan meslek insanlarının, başta da inşaat mühendisi meslektaşlarımızın sürekli olarak kendilerini yenilemeleri gerekir. Yenileme konusu da alacakları sertifikalarla ilgili bir konudur. Yani belgelendirilmesi gerekir. Dünyada bu işi kim yapıyor? Daha çok Amerika, İngiltere başta olmak üzere meslek odaları tarafından meslek insanları belgelendiriliyorlar. O meslek insanlarının A kategorisinde, B kategorisinde veyahut C kategorisinde ne kadar yetkin oldukları meslek odaları tarafı belirleniyor. Dolayısıyla mutlaka diploma almanın ön şart olduğu, fakat sertifikalanmanın da temel şart olması gerektiği gibi bir problemimiz var. Bu problemin çözülmesi gerekir. Evet. Biz yıllarca yetkin mühendislikle ilgili yönetmelik vardı. Fakat bu yönetmelik Danıştay tarafından 3 kez iptal edildi. Neden iptal ediliyor? 3458 sayılı bir yasa var. 1938 yılında çıkarılmış olan bu yasa da bir türlü değiştirilmedi. Yetkin mühendislik yönetmeliğiniz bu yasaya aykırı dendi, durdu. Oysa Bayındırlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012-2023 yılları arasında uygulamak üzere Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı diye bir plan yaptı. Bu plan çerçevesinde de 2017 yılına kadar yetkin mühendislik yasası hayata geçirilecek demişti. Ama üzülerek ifade etmem gerekir ki bugüne kadar herhangi bir toplantı bile yapılamadı. Yani bir toplantı bile yapılamadı. 300 bininci sırada olan bir öğrenci iki matematik sorusu, hiç fizik sorusu ve kimya sorusu yapmadan inşaat mühendisliği bölüm ve programlarına kayıt yaptırıyor. Dolayısıyla bizim meslektaşımızın, genel başkanımızın da ifade etmiş olduğu konu bu konudur. Dolayısıyla diploma almanın yeterli olmadığını, mutlaka ve mutlaka meslek insanlarının bir işi doğru bilimsel ölçüler içerisinde deprem yönetmeliklerine uygun bir çevrede yapabilmeleri için mutlaka ve mutlaka sertifika almaları gerekir ki ülkemizin böyle bir problemi var. Her mühendis her yapıyı güçlendiremez, her mühendis her yapının projesini yapamaz, her mühendis her yapının projesini denetleyemez. Bu çerçevede evet. De ciddi yönetim problemi var ülkemizde.
Evet. Yani evet. Ben, buyur.
İstanbul'da bu hafta bir toplantı daha yapıldı. İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi bu toplantı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, ki aynı zamanda Gaziantep Belediye Başkanı'dır.
Evet.
Belediye Başkanı'dır biliyorsunuz. AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen ve diğer yetkililer katılmışlar. Şimdi İstanbul Valisi'nin verdiği bilgiye göre diyor ki 26 Eylül 2019'daki 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminden 2020 yılının sonuna kadar, yani Aralık ayı sonuna kadar İstanbul'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 27 çalışma grubu ile toplam 565 toplantı gerçekleştirildi diyor. Ve yani bu sayının yüksekliğinin yapılan çalışmalar açısından ne kadar önemli olduğunu da konuşmasının devamında vurguluyor. Fakat 99'dan bu yana depremle ilgili olarak sadece İstanbul'da yapılan toplantıların sayısı herhalde binleri aşmıştır. Yani bu geçirmiş olduğumuz 21 yıl boyunca bunca toplantı yaptık. Bu toplantıların önemli bir kısmında, önemli olanlarına da Cemal Gökçe siz katıldınız. Çünkü o zaman İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı idiniz, şube başkanı idiniz. Şimdi artık bu toplantılarla bir yere gitmek de mümkün değil. Çünkü 21 yıldır konuşulmadık şey kalmadı. Yani yeni bir takım icatlara da gerek yok. Ama bugünden başlayarak zaten bir gecikme içinde olduğumuzu da defalarca tespit ettik.
Bilerek.
Belirtiyoruz. Ne yapmak lazım? Yani bir an evvel önceliklerimizi belirleyip ilerlememiz gerekiyor. Eğer güçlendirme yapılacak binalarsa güçlendirilmesi, yıkılacak binalar varsa yıkılması ve bu konuda da bir topyekün bir çalışmaya girişmek lazım. Eski bir inşaat mühendisleri odası genel başkanı olarak nedir tavsiyeniz? Yani bu kadar toplantı, o toplantının başka şeylerine de yapılan açıklamalara da değineceğim ama bu konuda bir görüş rica ediyorum.
Teşekkür ederim. Açıktır ki her bir konuya karar verebilmek için veyahut var olan problemi enine boyuna ortaya koyabilmek için toplantı yapmak gerekir. O konu üzerinde tartışmak gerekir. Birçok uzmanın birlikte tartışması gerekir ki altını çizdiniz. Bugüne kadar ben katılmış olduğum toplantıların sını hatırlamıyorum. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da depreme yönelik olarak güvenli yapı üretilmesine yönelik olarak birçok toplantıya katıldım. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bilinmeyenin çok az olduğunu düşünüyorum. İstanbul başta olmak üzere yapı stokumuzun işte valinin de altını çizdiği gibi altı bile olmayan bir depremde işte okullarımızın, kamu yapılarımızın işte zarar gördükleri, çatladıkları, hasar aldıklarını gördük. Okullarımız hasar aldı. İçerisinde oturmuş olduğumuz konutlarımız hasar aldı. Dolayısıyla altı büyüklüğündeki bir depremde bile yapılarımız sıkıntı yaşıyorsa ki biz bunu biliyoruz. 90 kilometre uzakta olan büyüklüğü 7 bile olmayan 6.6 büyüklüğünde deprem 31 Ekim'de İzmir'de oldu. Yapı stokumuzun ne duruma geldiğini gördük hep birlikte. Dolayısıyla Sayın Ertuğrul artık konuşma zamanı değil, toplantı yapma zamanı değil. Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel çalışmaların analizini yaparak, bunun bir planlamasını yaparak İstanbul başta olmak üzere en riskli yerlerden başlayarak güçlendirilmesi gereken yapılarımızı güçlendirmek, yıkılıp yeniden yapılması gereken yapılarımızı da yıkıp yeniden yapmak. Artık konuşma zamanı, toplantı yapma zamanı değil. Çünkü bilmediğimiz çok az şey var. Biraz ifade ettim. 2000 öncesi dönemde yapılmış olan İstanbul'dakilerin %70'i, %80'i risklidir. Zaten genç AFAD'ın yapmış olduğu çalışmalar, gerek geçmişte JICA'nın yapmış olduğu çalışmalar, gerekse Anakent Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar, İstanbul'da 50 bin mertebesinde yapının çok riskli olduğunu ortaya koydu. İşte yaklaşık olarak işte 7 ile 8 çarpacak olursak bu bina bazındadır ifade edilenler. Yaklaşık 400-500 bin mertebesinde konutun riskli olduğunu, her konutta yaklaşık 4 kişi otursa 2 milyon mertebesinde insanın problem, ciddi bir problemle karşı karşıya olduğunu biliyoruz artık. Bunun konuşulacak hiçbir yanı kalmamıştır. Hemen uygulamaya geç, başka çaremiz yoktur Sayın Ertuğrul.
Evet, bir de yine Yerlikaya, İstanbul Valisi Sayın Yerlikaya çok tartıştığımız bu toplanma alanları üzerine de bir takım açıklamalar yapıyor. Diyor ki Silivri'deki depreme kadar İstanbul'da 2900 toplanma alanı vardı diyor. Bu sayı bugün itibariyle 5599'a, 5600 diyelim, yükseldi diyor. Şimdi ayrıca bu toplanma alanlarında kişi başına düşen alan miktarı 1.29 metrekareden 3.36 metrekareye yükseldi diyor. Halbuki bizim bildiğimiz kadarıyla zaten var olan 400 küsur tane toplanma alanında yeni yapılan inşaatlar nedeniyle 99'dan bu yana 200 küsurlara inmiştik. Birdenbire şimdi bu rakamları görünce şaşkınlık geçiriyorum. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Yani bilmediğimiz yeni toplanma alanları mı ilan edildi, tespit edildi?
Bu konuda belki de ilk analizlerden birisiyim. Kusura bakmayın. Yani sevmem kendimle ilgili bir şey söylemeyi. Çünkü 1909-2003 yılları arasında dönemin İstanbul Valisi'nin başkanlığında İl Afet Merkez Kurulu oluşturulmuştu İstanbul'da. 14 kişiden oluşan. Bu 14 kişiden birisi de bendim. İstanbul Valisi, İstanbul Belediye Başkanı, saygıyla analım Ahmet Mete Işıkara, bazı ektörler, hatta 1. Ordu'dan bir generalin de toplam 14 katılmış olduğu İl Afet Merkez Kurulu oluşturulmuştu. İstanbul depremi hazırlamak çerçevesinde İstanbul'un yapı stokunu çalışıyorken fark edildi ki insanlar deprem sonrası konutları, yapıları hasar görmese bile depremin artışı devam ediyor. Dolayısıyla insanların evlerinde kalabilme şansları yok. Bu yana toplanma alanlarına ihtiyaç var diye düşünüldü. En son toplantı notlarıma bakmıştım. Artık bakma ihtiyacı duymuyorum. İstanbul'da 496 toplanma alanı belirlenmişti. Hatta çadır kurulacak yere toplanma alanı belirlenmişti. Benim dışında da pek konuşan olmadı o 14 kişiden. Rahmetli işte Işıkara'yı yine saygıyla analım. Diğerleri de konuşmadılar. Ama gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bu toplanma alanından 4'te 3'ünün yapılaşmaya açıldığını, yaklaşık olarak şehir plancıları odanın ifade ettiğine göre 70 mertebesinde toplanma alanının ve çadır kurulacak yerin kaldığını, diğer boş alanların, diğer toplanma alanlarının işte rezidans olarak yapıldığını veya AVM olarak yapıldığını biliyoruz. Sayın İstanbul Valimizin bahsetmiş olduğu daha önceki 2000 küsür, şimdi de 5 olarak ifade etmiş olduğu toplanma alanı herhalde sokaklardan bahsediyor, İstanbul'un boş sokaklarından. Ki biz ifade ederken toplanma alanını ve çadır kurulacak yerleri ifade ederken tümüyle işte kanalizasyonun hazırlandığı, duş yerlerinin hazırlandığı, tuvaletlerinin yapıldığı, insanların işte ihtiyaçlarının depolandığı yerlerden bile bahsediyoruz. Böyle bir yer, böyle bir toplanma alanı İstanbul'da yok. Sadece deprem sonrası yapılara hasar görmese bile evlerine girmeyen, korkudan evlerine giremeyen insanların belli bir süre zamanlarını ayakta kalarak, ihtiyaçlarını karşılayarak boş alan olarak adlandırıyoruz. Oysa toplanma alanıyla boş yer farklı yerlerdir. Vallahi Sayın Valimizin yapmış olduğu bu açıklamalar bizi de hayrete düşürüyor. Keşke bırakalım 5000 küsür. İstanbul'da her mahallede bir tane toplanma alanı olsaydı, 600-800-1000 mertebesinde toplanma alanı olsaydı, bundan mutlu olurduk. Örneğin bahçeli evlerde oturuyorsanız, bahçeli evlerde evinizden çıktınız, hangi toplanma alanına gideceksiniz, nereye gideceksiniz? Bilmem Ümraniye'de oturuyorsunuz, evinizden çıktınız, hangi toplanma alanına gideceksiniz? Nerededir bu toplanma alanları? Dolayısıyla Sayın İstanbul Valisi'nin açıklamış olduğu toplanma alanı fikriyle bizim düşündüğümüz toplanma alanı anlayışı oldukça farklıdır ve hayretler içerisinde kalıyorum bu açıklamaları dinlerken Sayın Ertuğrul.
Evet, Elvan bir soru soracak sanıyorum.
Şimdi esasında şöyle, ben Cemal Bey'in söylediklerine ilave birazcık da şey yapacağım. Sanıyorum şu andaki bu tartışmalardaki en büyük kargaşa şeyden çıkıyor. Toplanma alanı mı, geçici barınma alanı mı ayrımından çıkıyor. Evet. Toplanma alanı deyince, şimdi acil, Cemal Bey dedi ya, bir afetten sonra acil. İnsanlar... Evet. Ama sizin söylediğinizde hani bir depremden sonra insanlar binası hasar görmemiş olsa bile evlerine girmeyecekler, mutlaka evet. Bir geçici barınma arayacaklar şeklinde. Şimdi o kapsamda da çok büyük bir soru var ya, toplanmalı, acil toplanmalı dediğiniz işte herkes hayatta mı, kim yaşıyor kim yaşamıyor, ne bileyim hani aileler birbirlerini buldular mı filan gibi amaçlara yönelik olarak. Evet. Bir şekilde hizmet verecek olan alanlar. Ama barınmaya geçici barınma için alan dediğiniz zaman o zaman çok daha büyük bir problemle karşı karşıyayız. Tabii bu 1 metrekareden 3 metrekareye çıkması falan gibi konular, özellikle bu geçici barınma dersek çok komik kalıyor. Çünkü geçici barınmada böyle çadır düzeni de, gibi bir yapı olduğu anda bu kişi başına 40-45 metrekareye ihtiyaç var. Yani hakikaten orada bence kavramlar karıştırılarak insanların aklı da karıştırılıyor diye düşünüyorum. Gerçekten vahim bir durum var.
Evet. Hemen bilimsel bir şey söyleyeyim. Sayın Ertuğrul, müsaadenizle.
Tabii, buyurun.
Bırak toplanma alanını. Biraz önce Elvan Bey'in altını çizmiş olduğu ilave yapayım. Bir yerin acil toplanma alanı olabilmesi veyahut işte genel çerçevede toplanma alanı olabilmesi için o toplanma alanına bu en yakın bulunan bina yüksekliğinin 1,5 katından daha uzak mesafede insanların bulunmaları gerekir. Çünkü siz dışarıya çıkmışsanız bir deprem karşılaşmışsınızdır. İlgili binalar o an yıkılmamışsa bile artçılar devam edecek, o artçılar da yıkılacaktır o bina veyahut yıkılabilir. Dolayısıyla toplanma alanında, ister işte klasik anlamda toplanma alanı olarak adlandırdığımız yer olsun, isterse acil toplanma alanı olsun, oraya en yakın duran insanla en yakın bina arasındaki mesafenin bina yüksekliğinin 1,5 katı kadar yüksek olması gerekir ki o bina çökmesi durumunda o binanın yakınında bulunan insanlar etkilenmesinler. Ki bu çerçeve bilimsel olarak baktığımızda da İstanbul'da toplanma alanı sayısının, hatta acil toplanma alanı sayısının bile son derece yetersiz olduğunu açıklıkla söylerim.
Evet, hemen şeyden sonra, Sayın İstanbul Valisi'nden sonra sözü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alıyor ve diyor ki bu İçişleri Bakanlığı bünyesinde operatörlerle birlikte bir afet ve acil durum yönetimi başkanlığı uygulaması yazıldı diyor. Biz uzunca zamandır valilerimiz, emniyet müdürlerimiz ve jandarmamız yaklaşık şu anda 150 bin kapasiteyle, ki 3 milyon kapasiteye kadar konuşabiliriz, WhatsApp'tan daha kıymetli olduğunu düşündüğümüz, kendi açımızdan daha kripto, yazılımı ve kodlamasını bizzatihi kendi arkadaşlarımızın yazdığı, başka bir program üzerinden nitelendirmediğimiz bir yazılımımızla beraber gidiyoruz diye belirtmiş.
Evet.
Deprem oldu, APAT uygulaması en yakın toplanma alanına götürecek, kişiselleştiriliyor. En yakın toplanma alanına o uygulamayla birlikte beraber gidebilme kabiliyetine sahip olacak. Ondan sonra da uyaracak. Siz bundan böyle şöyle yapacaksınız, böyle yapmalısınız diyecek. Orada eğitim programları olacak, konuşma programları olacak. Aynı zamanda Allah korusun enkazın altında kaldınız, enkazın altından iletişim kurabilme imkanına sahip olacak. Sizi orada bulabilme imkanına sahip olunacak ve aynı zamanda bir başka cep telefonunu santral olarak kullanıp onun üzerinden iletişim kurabilme imkanına sahip olacak demiş. Yani İstanbul'da deprem haftasında düzenlenen son derece önemli yetkililerin katılmış olduğu toplantıda esas itibariyle depremden sonra neler yapılacağı ve bir de yani anlaşılmadık bir şekilde bir bilişim merakımız var. Yani orada WhatsApp'tan bile daha etkili, daha kıymetli bir yeni yazılımla neler yapılabileceği üzerine açıklamalar yapıyor. Bunları hakikaten anlamak mümkün değil. Son iki dakikamızdayız Cemal Gökçe. Son olarak deprem haftası nedeniyle neler demek istersiniz? Ne hangi konularda uyarmak istersiniz? Sizin görüşlerinizi alalım.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle artık konuşma zamanı değil, uygulamaya geçme zamanıdır. Birincisi bu. En riskli bölgelerden başlayarak bir plan yapıp riskli olduğunu bildiğimiz yapı stokunu risksiz hale getirmek gerekir. Yaşa yapılarımız risklidir. İşte yıkılacak, yapın demeyle problemin bugüne kadar çözülmediğini biliyorum. Mutlaka ve mutlaka işin ekonomik çerçevesini devletin kendisi, devleti yönetenlerin, ilgili bakanlıkların mutlaka ve mutlaka üstlenmesi gerekir. Birincisi budur. Yani kentsel dönüşüm konusu ihtiyaç temelli bir noktaya oturmalıdır. Yurttaşa işte yapını güçlen veyahut yıkıp yeniden yap demek değil, tam tersi var olan iradenin ben bu işi yapacağım demesi gerekir. Problem oraya oturmuştur. Birincisi budur. İkinci olarak bugünkü yapı denetim sistemiyle sağlık, bilimsel, mühendislik ölçüleri içerisinde bir denetimin yapılma şansı yoktur. Diplomaya dayalı bir denetim mekanizması değil, sertifikaya ve yetkinliğe, liyakata dayalı bir denetim mekanizması oluşturmalıdır. Biz bunu 99 yılından bu yana kadar hep ifade ettik ama bir türlü olmadı. Yapı güvenliğiyle ilgili uğraşan inşaat mühendisliği alanı başta olmak üzere iki matematik sorusu yapanların 300 bin sırada olanların diploma almış olduğu yerler olmaktan çıkarılmalı. 50 bin ve daha altı sıralamada olan öğrencilerin canımızı, malımızı, hayatımızı teslim etmiş olduğumuz, edeceğimiz insanlara ortaokuldan belirten daha bilgili olarak gelen insanlar mühendis olmalıdır. Son cümlem de konuşma zamanını artık çok geçtik. Uygulamaya bir an evvel geçmek lazım. Her mahallede ki 99-2003 yılında ilgililer İstanbul Valisi başta olmak üzere dönemin İl Afet Merkez Kurulu'nun hazırlamış olduğu rapora bakarlarsa görürler. Her mahallede en az iki toplama alanı işte bütün donanımıyla birlikte hazırlanması çerçevesinde bir karar vardı. Sokak başlarını toplanma alanı olarak ifade etmekten veyahut İçişleri Bakanı'nın biraz önce sizin ifade ettiği gibi insanları toplayıp bilişimi güçlü yerlere götürmek deprem sonrası olacak olan işlerdir. Biz bunu yapmayın da demeyiz. Elbette ki yapılır. Ama Elvan Bey altını çizdi. Binanın altında kalan, evlerinin yakınında toplanma ihtiyacı duyan, bölgesini terk etmeyen insanları siz toplayarak herhangi bir yere götürme şansınızdır. Dolayısıyla her insanın mahalle bazında oturmuş olduğu yerlerde toplanma alanları oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum ve çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz Cemal Gökçe. Sağ olasın programımıza katıldığın ve görüşlerini paylaştığın için. Evet arkadaşlar, Açık Radyo'da Altın Saatler programının sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Cemal Gökçe'ydi. İnşaat Mühendisleri Odası önceki genel başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sağlık diliyorum. Teşekkürler her üçünüze de.
Çok teşekkürler.
Selamlar, sevgiler.
Sağ olasın. Sağ olun. Sağ olasın. Hoşçakal. Sağ olun.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.